Ayrım 18.
Mecelle temelde İslam'ın Hanefi fıkhının esaslarına dayanmakla birlikte fasılların düzenlenişi ve eserin sistematiği göz önüne alındığında Batı hukukunun üstünlüğü kurul üyelerince ister istemez kabul edilmiş görünmektedir. Nihayet aile hukukuna ve şahsın hukukuna ait konuların bu eserde düzenlenmeyişi, şeriatçı görüş sahiplerinin modern dünya koşulları karşısında çaresizliklerini kabul ettiklerinin açık belirtisidir. Dünyanın gelişmelerini cevaplayacak bir içtihat zenginliği henüz söz konusu değildi. Bu nedenle fıkıh İslam toplumunun anayasasıdır dense de Roma hukuku isim olarak, yöntem olarak giriyordu. Cevdet Paşa medeni hukukun Avrupa toplumundaki ulusun temeli olduğunu, İslam cemaatinin ise fıkıh temeli üzerinde durduğunu ileri sürmüştür. Dipnot Niyazi Berkes Türkiye'de Çağdaşlaşma sayfa 198-199. Böyle bir görüş İslamcı görüş diye belki nitelendirilebilir ama o yüzyılın başka İslamcı düşünürleri aynı şeyi düşünmüyorlardı. Kaldı ki bizzat kaleme aldığı veya hazırlanmasına katıldığı birçok nizamnamede Cevdet Paşa'nın böyle bir görüşe pek iltifat etmediği de açıktır. Cevdet Paşa tutucu fakat zeki ve bilgili bir yöneticiydi. Tanzimatçılar ondan uzlaştırıcı bir unsur olarak vazgeçememiştir. İmparatorluğu iyi tanırdı ama Avrupa hukuku ile zihinsel bir bağı yoktu. İki hukuk sisteminin aksak bir sentezi kaleme aldığı eserlerinde görülür. Nizami mahkemeler kurulduktan sonra yargı alanları şer'i mahkemeler aleyhine günden güne genişlemiştir. Yargılama usulündeki gelişmelerle imparatorluğun son yüzyılında şer'i mahkemeler toplum hayatını yavaş yavaş terk etmekteydiler. 1879'da çıkarılan Teşkilat-ı Mehakim Kanunu ile ceza mahkemelerinde yargıçların sayısı arttırılıyor, ayrıca savcılık, noterlik kurumları getiriliyordu. 1875 yılında bir fermanla avukatlık Osmanlı hukuk sistemine girmişti. Dipnot C3ok A Mumcu adı geçen eser sayfa 321-323-324. Bu gelişmelerle İslam yargılama usulü temelinden darbe yemiştir. Yargıç sayısının arttırılması, yargılamaya savcılık ve savunmanın getirilmesi ve asıl önemlisi temyiz safhasının girişi İslam hukukunun monist yani tek yargıç yargılama prensibine aykırıydı. Dipnot Emil Tian, Histoire de l'Organisation Judiciaire Empire de l'Islam, 2. baskı, Leyden Brill, 1960, sayfa 212. Davada vekalet, bireyin ve kamunun mahkeme önünde savunulması ilkesi Avrupa hukuk çevresinden gelmişti. Osmanlı yargı sistemi yapı olarak modernleşme yönünde önemli adım atmıştı. Hukuk ve ceza yargılama usulündeki bu gelişmeleri Avrupa devletlerinin baskısına bağlayanlar vardı. Gerçi büyük devletler yargılama usulü ve mahkemelerin ıslahı konusunda Babıali'ye daima baskı yapmış, en azından sürekli tavsiyede bulunmuşlardır. Tavsiyeler arasında Britanya ve Fransa'nın Müslüman sömürgelerindeki adli sistemin aynen uygulanması da vardı. Babıali bu tip onur kırıcı müdahaleleri önlemek için Osmanlı hukukçularının yaptığı düzenlemeyi bir an önce uygulamaya koymuştu. Gerçek şu ki 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin adalet dağıtmak için çağdaş bir sistemi benimsemesi gerekiyordu. Bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan sistem aksak olabilir ama devletin bağımsızlığının en temel kurumu olan adalete yabancı müdahalesi önlenmiştir. Böyle bir gelişmeyi Avrupa'nın yarattığı hüsnü kuruntusu ise sadece devrin diplomat ve yabancı seyyahlarının rapor ve eserlerinde görülür. Bu hükümleri günümüz yazarlarının aynen tekrarlaması gereksizdir. Dünyayı görecek ve eklektik dahi olsa bir yasa hazırlama niteliğine sahip hukukçular, başta A. Cevdet Paşa gibi bir bilgin olmak üzere hiç de az değildi. Kamu hukuku alanında şer'i hukuktan ve örgütlenmeden ayrılma Mayıs 1840 tarihli ceza kanunnamesinin ilanı ile başladı. 14 Temmuz 1851'de Kanuni Cedid başlığıyla yeniden düzenlenen bu kanun, sınıf ve mezhep ve din farkı gözetmeksizin bütün Osmanlılara uygulanacaktı. Ağustos 1858'de ceza kanunnamesi yeniden, bu sefer 1810 tarihli Fransız ceza kanunu örnek alınarak düzenlendi. Ancak Tanzimat'ın getirdiği dualist yani ikili yapı bu alanda kendini gösterdi. Sözde bütün tebaa için hazırlanan bu kanun hükümlerine göre savcı re'sen ceza davası açıyordu. Ancak mağdur olan, Müslim veya gayrimüslim dilerse, davanın kendi cemaatinin mahkemesinde görülmesini isteyebiliyordu. Örneğin ceza mahkemesine verilen hükme rağmen davacı taraf kadıya müracaat ederek hükmolunun hapis cezasını uygulattırmayıp diyet almakla yetinebilirdi. Bu dualizmin yarattığı problemler kuşkusuz çok çetindi. Dipnot 3 Ok Mumcu adı geçen eser sayfa 329. Tanzimat döneminde modern anlamda standart bir hukuki uygulama getiren ve laikliğe doğru en önemli adım sayılabilecek olay 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi'dir. Gerçi kanun İslam hukukunun esaslarını da göz önüne alarak vakıf arazi ve miri arazi gibi kategoriler tespit etmişse de esas da mülkiyet ve miras konusunda mühim sayılacak laik hükümler getirmiştir. Arazi konusundaki bu yenilik esas olarak klasik Osmanlı devrinde de toprak sistemine ait düzenlemelerin şer'i değil de örfi yani dünyevi hukuk aracılığıyla yapılmasından ileri gelmektedir. Dipnot, Öğle Barkan, Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1724-1858 Tarihli Arazi Kanunnamesi. Türkiye'de Toprak Meselesi Gözlem Yayınları İstanbul 1980 sayfa 291-375. Tanzimat dönemindeki hukuk reformlarıyla gerek doktrinde gerekse uygulamada kamu hukuku alanının belirginleştiği, bu alanda temel kurumların yerleştiği görülür. Bugün Türkiye'de idare hukuku ve kamu hukukunun diğer dallarındaki doktrin ve uygulamanın 19. yüzyıla uzandığı görülür. Bu durum 1926'da hukuk devrimini zorunlu hale getiren bir ikilik yaratmıştı. Kamu hayatında da laik değilse bile şeriat dışı bir uygulama vilayet idaresindeki reformlarla geldi. Sözünü ettiğimiz uygulama 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile 1878'de Osmanlı Parlamentosu'nu kabul ettiği Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunu'dur. Böylece vilayet, liva, kaza idare meclislerinde meclisi belediyelerde, vilayet temyiz divanında Müslüman ve gayrimüslim unsurlar eşit olarak temsil edilecekti. Böyle bir düzenleme özünde layık değilse de İslami meşrevet prensibini zedelemiştir. 1877'de açılan Mebuslar Meclisi ile Meşveret Kurumu önemli bir darbe yemiştir. Parlamentodan önce 1863'te Ermeni milleti için rahipler ve sivillerden oluşan bir meclis de kurulmuştu. Bu meclis Hristiyanlar arasında Ortodoks Kilisesi'nin üstünlüğünü zedeledi. Diğer yandan Ermeni cemaati içinde de ruhbanın rolünü azaltan laik bir gelişmeye yol açtı. Millet meclisleri giderek kilise ve din adamlarının gayrimüslim cemaatler arasında zayıflamasını sağlayan kurumlar oldu. Laik unsurlar cemaat yönetimini ele geçirdi. Dönemin bazı hukukçu ve düşünürlerinin meşruti rejimi İslam'daki meşveret prensibi ve kurumuna bağlayarak açıklamalarına rağmen anayasal kurumlar özellikle parlamento meşveret prensibiyle alakasız ve ters bir niteliğe sahipti. Dipnot, Şerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought, Princeton 1962 sayfa 134. Devletin dininin İslam olduğu ve padişahın halifeliğinin özellikle belirtilmesine rağmen anayasa seçme ve seçilme yoluyla her dinden bütün tebaanın idareye katılmasını ve sınırlı da olsa yürütme erki üzerinde temsili organlar aracılığıyla denetimini öngörüyordu. Ve böyle bir görevi ilk defadır ki gayrimüslimler de üstleniyordu. 1876 Anayasası bir İslam ülkesine layık devlet döneminin temellerini hazırlayan bir belgedir. Anayasada devletin dini İslam olarak belirleniyordu ama 1876 Anayasasına şeriata bağlılık ilkesi bile 1908'den sonra eklenmiştir. Esasen daha 1839 Tanzimat Fermanı ile bu alanda ilk adımın atıldığını biliyoruz. Tanzimat Fermanı'nda devletin dini gruplara dayanan ve kompartıman usulü yönetiminin ılımlı bir tasfiyesi de göze çarpıyordu. Ancak reformcuların böyle bir tasfiye programı olduğu şüphelidir. Sadık Rıfat Paşa gibi Mümtaz Ertürk'üne onun üstüne bir çalışma yapmıştır. Bazı düşünürlerin ve Cevdet Paşa gibi asrın müçtehidi denebilecek birkaç kişinin dışında tanzimat adamları pragmatik, zamana, zemine göre kural koyan ve karar veren devlet hizmetleridir. Açık yargı, tebaanın eşitliği ve gayrimüslimlere daha kamusal hak ve ödevler verilmesi, askerlik ve memuriyet, fermanın belirgin bir niteliğiydi. Şer'i karakterine rağmen ferman sayesinde Batı hukukunun bazı temel kurumları ilk defadır ki İslam toplumunun içine girmiş ve sözü edilen dualist yapı gelişmeye başlamıştı. Tanzimatla başlayan uygulama laikliğe doğru bir gidiştir ama çelişki ve karışıklığın da büyümesine neden olmuştur. 19. yüzyılın düşünürü ve yöneticisi gerekli reformları yarı İslamcı ve yarı Batıcı bir dilemma yani ikilem içinde tasarlayıp yürütmeye çabalamaktadır. Bu niteliği sadece Osmanlı toplumu içinden çıkan İslam düşünürlerinde değil bütün İslam ülkelerinin modernleşme taraftarı düşünürlerinde görüyoruz. Dipnot, Fazlur Rahman, İslam, İstanbul 1981 sayfa 267-295. Namık Kemal, Seyyid Ahmet Han, Cemalüddin Efgani modernleşmeyi kolaylaştıracak koşulların İslam'daki içtihat sistemi ve kurumu içinde mümkün olduğunu savunurlar. Hatta Seyyid Mehmet Es-Sunusi'ye göre her Müslüman aklı, bilgisi ve doğru yorumuyla bir içtihat ileri sürebilir. İslam cemaati adına belirli bir kurulun koyduğu içtihat itiraz görmez veya çoğunluğun tasvibiyle karşılanırsa İslami bir içtihattır. Burada içtihadın kurumsallaşmasını şart gören bir düşünürün Şehbenderzade Ahmet Hilmi'nin istisna olduğunu belirtmeliyiz. Anayasal rejimi İslami icma ve meşveret kuralı ve her yeniliği hatta Batı hukukunun temel kurumlarının kabulünü bile İslami içtihat sistemi içinde mümkün gören ve böyle adlandıran bu görüşler dualist bir gelişmeyi önleyememiştir. Bu dualizm yeni bir düzenin eğitim sisteminde de ortaya çıkmaktadır. Tanzimattan önce eğitim düzeninde bir ikileşme başlamıştı. Merkeziyetçi modern bir devlet kendi ideolojisini aşılamak ve ihtiyacı olan bürokrat kadroları yetiştirmek için en azından yurttaşların din ve inanç farkını pek dikkate almayan, tarafsız eğitim veren bir sistem kurmak zorundadır. Klasik dönemde her sınıf halk ve her dini grup için tamamıyla dini eğitimin hakim olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyıl başına itibaren orduda ve nihayet mülki idaredeki modernleşme dolayısıyla laik niteliğe yakın modern eğitim veren okullar kuruldu. Ve bunlar dini eğitim kurumlarının yanı başında ve onların aleyhine yayılıp gelişmeye başladılar. Bu gelişme önemlidir. Osmanlı reformcuları din adamları ve dini kurumlarla açıkça savaşmadılar. Ulemanın ve medreselerin dışında laik eğitimi örgütleyip laik bir bürokrasi yetiştirdiler. Bu laik bürokrasi modernleşmeyle toplum hayatındaki etkisini arttırdıkça ilmiye sınıfı kenarda kaldı ve nihayet ikinci meşrutiyetten sonra darbe yemeye başladı. Oysa İran'da bazıları toprak sahibi de olan müçtehit ve molla sınıfı modern laik eğitimden de yararlandı. İktisadi güce sahip olan bu sınıf siyasi, idari, kültürel hayattaki rolünü koruyabildi ve laikleşmeyi engelledi. Bu 19. yüzyılda modernleşme sürecine aynı zamanda giren iki bağımsız İslam devletinin birbirinden farklı yönleridir. Osmanlı toplumunda laik eğitimin gelişme çizgisi gayrimüslimler arasında da Müslümanlarınkine benzer yol izledi. Gayrimüslimler de laik eğitime geçme ihtiyacını duydular ve bunu kilisenin denetim ve protestosuna rağmen yaptılar. Osmanlı İmparatorluğu tebaaya adaletin iki çeşit mahkemede, şer'i ve nizami, iki ayrı sistemdeki kanunlarla dağıtıldığı, eğitimin iki tür okulda yapıldığı, bürokraside iki sınıf memurun yan yana çalıştığı, daha doğrusu birbiriyle çekiştiği, iki tür dünya görüşünün birbiriyle çatıştığı bir toplum sistemi halinde ömrünü tamamladı. Bunun idari ve sosyal hayatta yarattığı sancıları son nesil Osmanlı aydınları çektiler. İkinci Meşrutiyet dönemi bu sancıyı dindirme çarelerini öneren reçetelerle açıldı fakat siyasi ve idari kadrolar bu sancıyı dindiremeden perde kapandı. Tanzimat fermanı ilan edildiği gün ülkede Türkçe eğitim yapan modern okullar açılmaya başlamıştı. İmparatorluğun Balkanlardaki Hristiyan tebaasının bu sürece daha önce girdiğini biliyoruz. Ancak 1840'larda Türkçe konuşan Osmanlıların eğitiminde Balkanlardaki Bulgarca ve Rumca eğitim gören tebaanınkinden farklı olarak yapısal bir çarpıklık vardı. Balkanlardaki Hristiyan ahali ilk öğretim düzeyinden yüksek öğretime kadar düzenli ve programlı bir eğitim yapıyordu. Oysa Türkler programsız ve denetimsiz bir ilk öğretimden sonra yüksek eğitim düzeyinde programlanmış askeri teknik okullara geçmek durumundaydılar. Bunlar mühendishaneler, Mektebi Tıbbiye-i Şahane, 1827 ve 1832'de kurulan Tıphane ve Cerrahhane'nin birleşmesiyle 1839'da kurulmuştu ve Mektebi Harbiye, 1830 gibi askeri teknik öğretim kurumlarıydı. Kuşkusuz ilk ve orta dereceli okulların düzenlenmemesinden dolayı bu sözde yüksek öğretim kurumlarına kimi zaman okuma yazması olmayanlar veya iyi yetişmemiş muhtelif yaşta gençler girdiler. Bu nedenle okulların eğitim düzeyi daha başından düşüktü. İkinci Mahmut döneminde ancak birkaç Rüşdiye ve Mektebi İrfa, Mektebi Maarif-i Edebiye gibi orta dereceli okullar kurulabilmişti. Tanzimat bürokrasisinin eğitim alanında ilk elde yaptığı düzenlemeler de II. Mahmut devrindekinden daha farklı nitelikte değildi. Birbiri ardına Darül Muallimin 1847, Mektebi Mülkiye 1859 gibi sözde yüksek öğretim düzeyinde okullar kuruyorlardı. Bunlar askeri ve sivil bürokrasi kadrolarının gereksinmesini karşılamak için açıldılar. Ancak gerçek bir uzmanlaşma eğitimini veren okullar olmadılar. Tanzimat bürokrasisi bundan sonra öğretimi yaymak ve bu okulları beslemek için ilk öğretimi örgütlemeye girişti. Müslüman tebaanın cehaletten kurtulması ve Osmanlılık ruhunun yerleşmesi için yaygın modern bir eğitimin gerekliliği üzerinde durdu. Bu iki amacın gerçekleştirilmesi ise dini eğitimden olanakların el verdiği ölçüde uzaklaşmakla mümkündü. Sultan Abdülmecid mutaassıp ulemayı tamamıyla susturamayacağını biliyordu. Ancak modern eğitimin cins ve mezhep farkı gütmeksizin bütün tabağa verilebilmesi için dini eğitimin dışında bir yol izlenmesi gerektiğine inanıyordu. 1 Mart 1846'da bir tahrirat-ı umumiye çıkarıldı. Eğitimin düzenlenmesi için bu bir başlangıç oldu ve ülkede sıbyan mekteplerinin yayılması, programlarının değiştirilmesi düşünüldü. Amacın gerçekleştirildiğine dair belirti yoktur. İlk öğretimin temeli olması gereken sıbyan mektepleri ihmal edilerek onların bir üst derecesi olan rüşdiyelerin kurulmasına hız verildi. Doğrusu 1840'larda bu konuda kayda değer gelişmeler de görülmektedir. Hatta bir müddet sonra kız çocukların da ilk öğretimin ikinci basamağı sayılan bu okullarda okuması için kız rüşdiyeleri, İnas rüşdiyesi açılmaya başladı. Bunların ilki 1859'da İstanbul'da açılan Cevri Kalfa İnas rüşdiyesidir. Bu okulların yanında kız ve erkek öğrenciler için sanayi mekteplerinin kurulması da düşünüldü. Fakat diğer okullara paralel bir hızla gerçekleştirilemedi. Örneğin ilk kız sanayi okulu ancak 1869'da İstanbul'da Yedikule'de dikimhane olarak eğitime geçti. Sanayi mekteplerinin ilk tutarlı örneklerine Mithat Paşa'nın valilik yaptığı Tuna, Suriye ve Bağdat'ta rastlanmaktadır. Paşa Tuna vilayetinde sanayi mekteplerinin kurulmasında en büyük desteği bölgede bulunan Polonyalı ve Macar mültecilerden görmüş, aralarındaki teknisyen ve mühendisler bu okullarda öğretmenlik yapmışlardır. Sanayinin gelişmediği imparatorlukta bu tür eğitime de ciddi bir talep ve gereksinme uyanmamıştır. Bununla beraber ülkenin asker, memur, teknik kadrolarını yetiştirmeye yönelik meslek okulları açıldı. 1847'de Ziraat Mektebi, 1860'da Orman Mektebi, 1859'da Baytar Mektebi öğrenime geçti. Ancak bunlar yüksek dereceli uzman okulları olarak planlanmıştı ve kısa sürede eğitim veren teknisyen okulları açılması düşünülmemişti. Saffet Paşa'nın Maarif Nazırlığı sırasında Nisan 1869'da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bütün eğitim sisteminin bir düzene konması amaçlanıyordu. Nizamname genel öğretimi 3 dereceye ayırıyordu. İlk derece sıbyan mektepleri ve rüşdiyelerden oluşuyor ve toplam 8 yıllık bir öğretim dönemini kapsıyordu. İkinci derecede idadi ve sultaniler yer alıyordu. Sultanilerin ilk örneği bugünkü Galatasaray'dı ve bu okullar ancak 1880'lerden sonra vilayet merkezlerine yayılabilmiştir. Üçüncü derece mekatib-i aliye denen yüksek okullardı. Dipnot: İbrahim Hakkı, Hukuku İdare, Cilt 1, sayfa 361 ve devamı. Bu okulların başında Darül Muallimin yani erkek öğretmen okulu ve Darül Muallimat yani kız öğretmen okulu, Darül Fünun ve çeşitli askeri teknik okullar yer alıyordu. Öğretmen okulları ilk ve orta öğretmenler için üçer şubeden oluşuyordu. Öğrencilere 80-120 kuruş aylık burs veriliyor ve mezuniyetten sonra 5 yıl mecburi hizmet yükleniyordu. Darül Fünun ise zaman zaman kurulup kapanan bir kurumdu. Gerçek bir üniversite benzeri öğretime geçene kadar 20. yüzyılın başına gelmek gerekmiştir. Darül Fünun burs vermeyen ve öğrenciden ücret alan nadir eğitim kurumlarındandı. Osmanlı Devleti başından sonuna kadar geniş ölçüde burs sistemine bağlı bir eğitimi pek az istisnayla uygulamıştır. Bu kurumların hiçbirisi ikinci meşrutiyete kadar yüksek öğrenim kurumu niteliğine kavuşamadı. İkinci meşrutiyet döneminin ünlü Maarif Nazırı Emrullah Efendi bu okulları şöyle niteler: 50 yıllık Darül Fünun vaktiyle bir idadi derecesinde bile değildi. Yüksek okul olarak açılan Mektebi Mülkiye de gene öyleydi. Avrupa'da öğrenim görenler ve orta dereceli okullarda eğitim görüp kendisini yetiştirenler arttıkça Darül Fünun idadiden yüksek okula doğru bir geçiş devresine girmiştir. Dipnot: Nafi Atuf, Türkiye Maarif Tarihi, 2. kitap, İstanbul 1932, sayfa 64. Nizamname ilk öğrenimi mecburi kılıyordu. Çocuğunu okula yollamayan ebeveyn ve velilere 3 defa ihtar edilecek, sonra mali durumuna göre 5 kuruştan 100 kuruşa kadar para cezası verilecekti. Ancak tebaaya mecburi kılınan ilk öğretim için devletin hiçbir hükümlülüğü yoktu. Yerleşmelerin nüfusuna göre nerelerde okul açılması gerektiği belirtiliyor ve okul açmak ve giderleri karşılamak halka yükleniyordu. Sıbyan mekteplerinin giderleri mahalle ve köy cemaati tarafından, rüşdiyelerinki de güya kurulacak marif sandıkları tarafından karşılanacaktı. Hatta öğretmen maaşlarının da devlet sadece 1/4'ünü verecek, kalanını her vilayetin umumi meclisleri, bugünkü özel idarenin karşılığı, bütçeden ayıracaktı. Her vilayetin Maarif Müdürü Başkanlığında bir Maarif Meclisi olacak ve eğitim giderlerini ve bütçeyi sözde müdürle birlikte hazırlayacaktı. Pratikte bu kurullar pek iş görmemişlerdir. İkinci Meşrutiyet yıllarında Anadolu'ya gezen tanan muhabiri Ağa Şerif, Şarkı Karaağaç'ta Maarif Komisyonu denilen cahiller heyetinin ismi var cismi yoktur. Bunlar senede bir iki defa bile toplanmaz demektedir. Dipnot, adı geçen eser sayfa 16. Ağa Şerif'in Anadolu'da Tanin adlı seyahat günlüğünden naklen. Bu eserin yeni Türkçe ile neşri Çetin Börekçi, Anadolu'da Tanin, Kavram Yayınları İstanbul 1977. Merkeziyetçi bir modele göre modernleşen devlet ilk öğretim alanında hiçbir mali yükümlülük altına girmemişti. Yöneticiler gereksindikleri memur ve teknisyenleri bir an önce elde etmek için alelacele yüksek dereceli okulların kuruluşuna önem vermek gibi ters bir eğitim politikası izliyorlardı. Maarif Nizamnamesi'nin Osmanlıcı bir yanı vardı. İlk öğretim her din ve mezhepten halkın çocukları için Türkçe olarak düzenleniyor, Rüşdiye'den itibaren herkesin kendi dilinde öğrenim göreceği belirtiliyordu. Fakat gayrimüslim ve gayri Türk cemaat okullarında Türkçe dersi ve öğretmeni bulunduruluyordu. Hatta öğretmen okullarında da aynı durum söz konusuydu. Bu kuralların Arap vilayetlerinde Arap okulları kurulması biçiminde işlemediğini belirtmek gerekir. Ancak Osmanlılığın en koyu uygulamasının öngörüldüğü ilk öğretim alanında Osmanlı Devleti etkinlik göstermeden ömrünü tamamladı. Düzenleme pratikte anlamsız kaldı. Ülkede her cemaat çocuklarını ilkokuldan itibaren kendi dilinde ve dininde eğitiyordu. İlk öğretim dini niteliğinden ötürü orta ve yüksek öğretimin tersine hiçbir taviz vermediğinden de kompartımanlaşma normaldi. Buna karşılık orta öğretimde Osmanlıcı politikaya hizmet edecek parlak bir eğitim kurumu hizmete girdi. Fuat Paşa Mart 1868'de Mektebi Sultani'yi açtı. Okulun o yıllarda yüksek okula yakın bir eğitim vermesi öngörülüyordu. Eğitim temelde Fransızcaydı fakat Türkçe derslerde olacaktı. Bunun yanı başında Rusça ve benzeri gibi Avrupa dilleri ve imparatorluk azınlıklarının dilleri de öğretilecekti. Osmanlıcı bir eğitim yüksek dereceli okulda deneniyordu. Bu deneyin uzun vadede başarılı olduğu açıktır. Mektebi Sultani yani Galatasaray, Mülkiye gibi okullar gerçekten imparatorluğun her din ve dilden cemaatleri arasında Osmanlı aydınları yarattılar. Mektebi Sultani bir bakıma Avrupa'ya öğrenci gönderme işlemine son vermek için de düşünülmüştü. II. Mahmut'tan beri öğrenim için Avrupa'ya öğrenci gönderiliyordu. Bunun etkisi görülmemiş değildir. 100 sene önce Büyük Petro da aynı şeyi yapmıştı ancak Rusya Avrupa'ya gidenlerden daha çok fayda sağladı. Çünkü Rusya'da Avrupa bilimi ve kültürü dar bir çevrede de olsa Büyük Petro'dan önce de vardı. Bundan başka 18. yüzyılda Rusya'da eğitim ilk öğretim düzeyinden yükseğine doğru planlı ve sistemli bir biçimde kurulup yaygınlaştırılmaktaydı. Osmanlılarda ise 19. yüzyıla kadar Avrupa bilimi ve kültürü ile ilişkiler son derece sınırlı ve yüzeyseldi. 19. yüzyılın sonuna kadar da eğitimin hiyerarşik bir biçimde düzenlenmediğini gördük. Bu nedenle tanzimatçıların özellikle Fuat Paşa'nın Avrupa eğitimini ülkeye getirmek ve önce Osmanlı gençlerini yerinde eğitip sonra gerekirse Avrupa'ya göndermek projesi yerindeydi. Fransız dilinin ve eğitiminin tercih edilmesinin olumlu sonuçları da oldu. Mektebi Sultani'nin öğretmen ve öğrenciler arasında kamuoyunu muhtelif yönlerden etkileyecek aydın bir dünya görüşünün yeşermesi ve yayılması bunu gösterir. Osmanlıcı ve Avrupa'ya dönük bu eğitim kurumu ön planda Rus sefirinin protestosuyla karşılaştı. Rum, Ermeni Patrikler ve Musevi cemaati başlangıçta programı laik niteliği yüzünden beğenmediler ve cemaat mensuplarının buralara öğrenci göndermelerini yasakladılar. Papalık daha da ileri gitti, iki emirname çıkararak Şark Katoliklerine bu okulda okumayı yasakladı. Dipnot, Engelhardt, adı geçen eser sayfa 229-230. Bununla beraber 2 yıl sonra okulun 622 öğrencisi vardı. Eğitim başarılıydı. Her din ve dilden gençler burada Osmanlı aydını olarak yetiştiler. Türk dilinin en iyi öğretildiği ve yabancı dili en iyi bilen gençlerin mezun olduğu eğitim kurumu Mektebi Sultani oldu. Bu başarılı örnek yabancı dilde eğitim yapmayan diğer sultanilerin büyük vilayetlerde de açılmasına neden oldu.